biz burada kalacağız. Merhaba sayın dinleyenlerimiz, biz burada kalacağız 74. bölümüyle sizlerle. Biliyorsunuz telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve 463 34 21, bilmeyenler için de söylemiş olalım. Belge geçer numaramız ise yine +90 312 koduyla 463 32 84. Blog adresimizden de bahsedelim, bizburada.blogspot.com. Programımızı Nurettin Turan ve Şule Çankaya hazırlıyorlar. Ben Yasemin Pamukçu Başar'a mikrofondayım. Konuğumuz da Profesör Doktor Nevzat Gözaydın olacak. Konumuza gelecek olursak, göç kökenlilerin köklere bağlılığı yaşadıkları ülkelerde gerçek yurttaşlar olmalarını zorlaştırıyor mu? Anavatandaki seçimlere katılım düzeyinin düşük veya yüksek olması neyi gösteriyor? Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Bugün halk bilimci Profesör Doktor Nevzat Gözaydın'la birlikteyiz. Nasılsınız hocam?
İyiyim, teşekkür ederim efendim. Sizler de iyisiniz.
İyiyiz, çok teşekkür ederiz. Sağ olun hocam. Uzun zamandır seçimlere hazırlanıyorduk biliyorsunuz.
Evet.
Onlardan bahsediyorduk. Yurt dışındaki seçimlerden bahsettik. İşte nasıl katılım olacak onu merak ediyorduk ama sizin elinizde ne tür veriler var bilmiyorum ama hani duyumlar şu yönde, fazla da katılan olmadı gibi.
Aşağı yukarı %40 civarında bir katılım rakamlar onu gösteriyor. O da sanıyorum oradaki vatandaşlarımızın çok dağınık olarak yaşamış oldukları bölgelerde belli merkezlerde oy verme mecburiyeti getirilince,
evet,
oralara gidip gelmek, hatta belki de çok zaman kaybı,
zahmetli
bütün bir
oldu,
gün kaybedeceğini düşündükleri için gitmediler. Bir de dediğim gibi çeşitli yerlerden oralara ulaşmak, oy verme sırasına girmek, ondan sonra dönmek bir hayli zaman alacağı için galiba ondan işçilerimiz, vatandaşlarımız daha doğrusu biraz vazgeçtiler, gitmediler sandık başlarına. Gidenlerin de işte sanıyorum daha yakın bağlantı kurmaları mümkün olduğu için o şehirlere, oy verilecek sandıkların bulunduğu şehirlere, onun için sanıyorum gitti. Çünkü ben de uzun yıllar Almanya'da kaldım. Altı doktoramı orada yaptığım için biliyorum. İşçiler pasaport uzatmaya giderken bile bin bir türlü sıkıntıyla veya üzüntüyle gidiyorlardı. Çünkü her kaybedilen iş günü, iş saati orada.
Paraya eşit değil
para,
mi?
Evet. Onun doğru için o şekilde sanıyorum en büyük bahane o olsa gerek diye düşünüyorum ben.
Hocam sizin bugüne kadarki çalışmalarınız olsun, işte az evvel söylediniz Almanya'da yaşamışlığınız var sizin de. Göç kökenlilerin köklere bağlılığı ve yaşadıkları ülkelerde gerçek yurttaşlar olabilmesi için, varlıklarını tam anlamıyla hissettirmeleri için sizce esas temel olan şeyler neler?
Şimdi biz ne yaparsak yapalım, oradaki ben çocuk ilkokulu öğretmenliği de yaptım orada.
Evet.
Araştırmalarım için gittiğimde uzun bir süre ilkokulda öğretmenlik yaptım ve öğrenci velileriyle de çok yakın ilişki içerisine giriyordum. Araştırmalarım sırasında ta Münih'ten Kiel'e kadar, Hamburg'a kadar birçok ilde ben araştırma yaptım. Şöyle bir durum var, insanlar orada kalıcı olacaklarını bilmelerine rağmen...
Hı hı.
Ve çocuklarının da kendileri gibi işçi olmasın, okusunlar, meslek sahibi olsunlar ama iyi para getiren bir meslek sahibi olsunlar diye çabalarına rağmen,
hı hı,
bu şeyde köklere bağlılıktan asla fedakarlık etmiyorlar.
Hı hı.
Yani şöyle diyeyim ben daha kısa, biz Türk'üz, eninde sonunda Türkiye'ye döneceğiz.
Duygusal.
Niye döneceksiniz? Yani burada kazanıyorsunuz. Hatta yatırım yapıyorlar. Çeşitli iş yerleri alıyorlar, evler alıyorlar, apartmanlar alıyorlar, kiralara veriyorlar.
Hı hı.
Yani orada artık bir Alman'ın, ben Almanya'ya örnek veriyorum, diğer Hollanda, Avusturya, Fransa tabii aynı şekildedir büyük ihtimalle. Artık Almanya'da kalıcı olma, yani bir Alman'ın düşündüğü bütün yatırımları yapıyor. Emlak alıyor, hisse senedi alıyor, çeşitli şirketlere ortak oluyor, borsaya giriyor vesaire vesaire. tatilinin bir kısmını yurt dışında, yani Türkiye dışında geçirmek için plan yapıyor. Çünkü ucuz tatiller var. Kuzey Afrika'da veya efendim diğer Avrupa, Güney Avrupa ülkelerinde veya daha uzak ülkelere gitme imkanı.
Bir kısmını memlekette geçiriyor.
Bir kısmını memlekette geçiyor veya bu sene gitmeyelim Türkiye'ye diyorlar. Fakat ikinci sene çocuklar da ısrar ettiği için, dikkat edin yani büyükler değil, çocuklar da gidelim, memleketi görelim, İstanbul'u görelim, Antalya'yı görelim, işte en azından deniz olan yerleri görelim. Veya memlekette büyüklerimiz var işte gidelim.
Ziyaret edelim.
Onları ziyaret edelim diye. Hele de şimdi önümüz Ramazan, tabii yaz tatili de şeye geldiği için.
Doğru.
Ramazan'a geldiği için büyük bir çoğunluk çocukların da katıldığı oylamayla diyelim bir nevi.
Evet.
Türkiye'ye dönüyorlar. Dolayısıyla orada kalıcı olmak, ne yaptıkları eğitimle bağlantılı. Çok iyi eğitim gören, mesela 3. ve 4. kuşak çocuklar arasında mükemmel eğitim gören, bir Alman'dan daha iyi başarı sağlamış olan çocuklarımız var. Ve bunlar bu eğitimleri, öğretimleri sayesinde iyi mesleklere kanalize oldular. Elimde birçok doküman var. Ben getirdim beraberimde Almanya'da vaktiyle elde ettiğim dokümanları. Görüyoruz ki çocuklarımız hem iyi eğitim almasına, hem iyi meslek sahibi olmasına, hem babalarının veya kendilerinin artık 3. kuşak iş sahibi olmaya da başladı. Bütün bunlara rağmen hala Türkiye en güvenilir liman. Dönüp dolaşıp ne olacağı belli olmaz Almanya'nın, Fransa'nın veya bu yabancı ülkenin. Biz günün birinde eğer burada, hele son zamanlarda biliyorsunuz aşırı sağ partilerin giderek oylarını yükseltmeleri, orada bizimkilerin memlekete daha çok kaçar gibi yaklaşması gibi bir sahne de doğurdu.
Evet.
Ve çocuklar da bunun farkında, yani büyüyen nesil, 3. nesil, 3. kuşak. Yani 3. kuşaktan kastım benim 1980 sonrası doğan çocuklar. 4. kuşak da 1990-95'lerden, yani bugün artık lise çağında olan çocuklar. Ben onlarla da konuştum. Daha geçen sene Ekim ayında ben oradaydım, Berlin'deydim. Uzun bir süre kaldım orada Berlin'de. Konuştum oradakilerle. Yani siz nasıl bir eğitim veriyorsunuz ki çocuklarınıza? Bunlar ille de Türkiye diyor. Bana verdikleri cevap, hocam biz burada Almanya'da o kadar çok geniş bir yelpazede iş sahibi olan Türkleriz ki.
Evet.
200 küsur sayfalık iş rehberi var sadece Türklere ihtiva eden. Ve aklınıza gelen her türlü meslek var bu iş rehberinde.
Evet.
Ve ben orada onu da gördüm. Yani Türkiye'de olmayan mesleklere çocuklarını eğitmişler, öğretmişler ve orada. Yani artık Türkiye'de olmayan bir mesleği seçen bir Türk çocuğunun hala Almanya'da kalmamak istemesi ve Türkiye'ye eninde sonunda dönmek istemesi
nedendir?
Çok çarpıcı bir örnek yani. Demek ki ya anne babaların burada büyük etkisi var. Yani çocukluktan itibaren kulaklarına fısıldanan memleket, sıla özlemi, gurbet, biz yabancıyız işte.
Değil mi? Tabii.
Konularındaki devamlı söylemler.
Evet,
bir taraftan, bir taraftan da özellikle Almanya'yı örnek veriyorum. Ben Almanya'daki bir takım sıkıntıların, Alman farklı partilerin farklı politikaları, ki politikacılar içerisinde birçok Türk de var tabii, onu da biliyoruz. Ama bütün bunlara rağmen oradaki insanlarımız bir anda bazı şeyler değişebilir. Bavulumuzu toplar, bankadaki paramızı çekeriz, yatırımlarımızı satarız. Ve memlekete döneriz. Memleket benim için en güvenilir liman. Ben orada kalırsam, yani burada kalırsam başıma bazı şeyler gelebilir. Bunların tarihinde geçmiş olan bir sabıka var. Bu sabıka dolayısıyla ne olur ne olmaz, aşırı sağ oylarında giderek artması beni yaptığım yatırımdan vazgeçirebilir ve ben memlekete dönerim. Ve dönmem gerekli halinde de çocuklarıma orada bir istikbal kuruyum şeklinde bir düşünceleri var.
Peki Nevzat Hocam, yani orada ne tür sıkıntılar olabilir de neler olabilir o memleket?
Bakın şimdi kanunen hiçbir sıkıntıları yok. Onun için ben Sayın Yasemin Hanım bazı notlar almıştım.
Lütfen hocam.
Yani şimdi kanunen dedim ben. Yani kanun karşısında Türk yatırımcıyla veya Türk orada iki çifte vatandaşlık alanlar var. Hatta doğrudan doğruya Alman vatandaşlığına geçenler tamam. var. Onların kanun karşısında bir Alman'dan asla farkı yok.
Evet.
Hakimin karşısında ben yeminli tercümanlık da yaptım orada. Mahkemede hakim gayet adilane bir şekilde Türk haklıysa onun hakkını veriyor. Yani hiçbir şekilde yabancısın sen. Senin istismar ediyorlar bunlar falan deyip de taraf tutmuyor. Dolayısıyla böyle bir oturumda, mahkeme oturumunda ben buna şahit oldum. Alman'ı haksız çıkardı. Sen dedi haksızsın dedi. Yani kanun ne veriyorsa orada insanlara bir vatandaş hakkına sahipse aynen veriyor.
Tamam.
Şimdi kanun karşısında eşit olan bu insanı bezdiren nedir?
Evet.
Bezdiren tamamen Almanya'daki alt tabaka Alman'ın tutum ve davranışları. Yabancı. Tamam. Yabancı.
Zaman...
Yani bunu tabii ben kanunen Alman vatandaşıyım. Ama ben bunu elbisemle veya giyinim kuşamımla belli edemiyorum. Artık oradaki Türkler de şalvar giymiyorlar. Hepsi modern kıyafetler giyiyorlar. Dolayısıyla oradaki Alman... Yani orta sınıf Alman, okumuş yazmışları demiyorum ama her gün karşılaştığı kasiyerinden bilmem satıcısına veya sokaktaki normal vatandaş onun bir yabancı olduğunu anladığı anda dehçesinden, konuşmasından, anladım. Davranışından, bir takım tutumundan derhal bir tepki koyuyor. Ve bu tepkiyi hissediyorsunuz siz farkında olmadan. Ben mükemmel Almanca konuşan, cebinde Alman pasaportu taşıyan birçok Türk'ün sırf bu şekilde... kırgınlığa uğradıklarını hissettikleri için Türkiye'ye dönmeyi kesinlikle düşündüklerini.
Rencide mi ediliyor acaba hocam?
Öyle hissediyor.
Öyle hissediyor.
Öyle hissediyor.
İnciniyor.
Yani Alman belki onu incitmek istemiyor.
Ama.
Fakat bakışlarıyla, tutumuyla, davranışlarıyla onu hissettiriyorsun size. Yani siz orada sizin gibi ne kadar sarışın da olsa, benim gibi sarışın, yeşil gözlü de olsa herhangi bir şekilde aksanından veya işte davranışından efendim mesela gidiyorsunuz hep beraber gittik bir lokantaya hepimiz önce ben ödeyeyim diye saldırıyoruz cüzdanlarımız.
Orada nasıl hocam?
Orada olmaz öyle. Orada herkes kendi yediğini öder veya birisi şey yapar onunla parayı verirler.
Biz de zaten memlekette şey diyoruz. Alman usulü yapalım.
Ha şimdi yani bu davranış lokantadaki evet. bu davranışı gören bir Alman orada derhal bunlar İşte yabancı bunlar şey yapıyorlar falan.
Yani bu çok belli ediyoruz
çok
hocam. O zaman biz burada gizlenmenin yollarını konuşalım. Bizi fark edemesinler.
Evet. O mümkün değil.
Mümkün değil tabii. Hocam çok güzel bir konuya geldiniz ama. Şimdi birbirimizden çok farklıyız. Peki Alman tutum ve davranışlarını şöyle bir ele alacak olsak. Bir Alman nedir? Yani bir Alman işte asık suratlıdır. Bir Alman yolda yürürken selam vermez. Yani bu tür kriterlerimiz var mı? Şöyle sıralayabilir. Ya diyelim ki ben yarın Almanya'ya gitmeye niyetliyim. Orada çalışıp para kazanacağım bir ortam planladım. Ben nasıl insanlarla karşılaşacağım orada?
Şimdi Alman karşılaştığı insanlara yabancı olduğunu bilsin bilmesin. İster Alman olsun ister İngiliz veya Türk fark etmez. Yani bunu herhangi bir tanımadığı insan, diyelim yabancı demeyelim de tanımadığı bir insana karşı önce bir mesafeli davranır, çekingen davranır.
Tamam.
Acaba bu kim? Nereden geldi? Hı. Ne amaçla burada? Nasıl bir davranış içine girecek?
Güvenliğimi tehdit eder mi?
Evet, yani ben nasıl davranacağım bu adama karşı?
Evet.
O arada birisi gelir size.
Evet.
Ben üniversite kesiminden de aynı şeyi gördüm. Yani okumuş, yazmış, görmüş, geçirmiş.
Tabii.
Anlı şanlı profesörlerle karşılaştığım zaman bana karşı bir mesafe koyuyorlardı.
Bir bariyer.
Bir bariyer koyuyor. Bir açık, açık yer bırakıyorlar.
Hmm.
Ama ne zaman ki birisi işte Hergöz Aydın burada doktora yaptı. Efendim çok burada okudu 5,5 sene kaldı. Bizden biri sayılır.
Sayılır.
Tırnak içinde sayılır dediği anda hemen hoş geldiniz falan diye. Yani o aradaki boşluğu kapatmak için ancak o zaman arada birisi olursa şey yapıyorlar.
Bu birisinin de Alman olması gerekiyor.
Tabii yani birisinin de Alman olması veya işte Alman o Alman nezdinde Türk olsa bile çok muteber bir insan olması lazım,
evet,
geliyor.
Evet.
Şimdi Alman'ın yaklaşımı bu. Değiştiremezsiniz bunu. Yani çocukluktan itibaren bunun, onlar annenin babanın etkisi altında nasıl davranılması gerektiğini, bir yabancıya bir efendim herhangi bir şey istenmeyeceğini, yani bizde hemen çocuk gider, aa teyze ne güzel küpen varmış bana verir misin der, gider alır onu. Ve Alman'a böyle bir şeyi yapması mümkün değildir. Bir çocuk böyle bir densizlik tırnak içinde yaptığı takdirde derhal annesinden babasından fırçayı yer ve böyle bir şeyi yaptığını bir daha görmeyeceğim diye ikaz edilir. Bu tabii çocukları daha küçük yaştan itibaren, 3-4 yaşından itibaren bir sıkı disipline, yani bir kalıbın içerisine oturtuyor Alman kimliğini.
Evet, yani bu aslında hocam hani anne sütü gibi bir şey.
Elbette.
Yani ilk aktarılan şey, sonradan bilişsel bir davranış biçimi olamaz. Yani öğretilen bir şey değil ama yaşaya yaşaya o toplum içerisinde ola ola aile içerisinde başlayan.
Tabii görgü dediğimiz Yasemin Hanım bir olay var. Yani tecrübe, bilgi vesaire zamanla olur bunlar. Fakat görgü çocukluktan itibaren başlıyor. Yani sofrada nasıl davranır bir Alman? Veya efendim yemeğe nasıl başlar? Bizde geleneksel aile tipinde büyük sofraya oturmadan önce sofraya oturulmaz. Büyük yemeğe başlamadan önce yemeğe başlanılmaz.
Evet.
Ama Almanya'da bakıyorsunuz Alman istediği zaman oturuyor, istediği zaman kalkıyor, yiyor, yemiyor. Ben onu yemem diyor. Bunu anne veya şey yapmıyor. Hiç şey, herhangi bir şekilde sızlanmıyor. Bizde böyle bir şey yapmak mümkün değil aslında. Mümkün değil.
Ağzından burnundan tıkışır.
Tabii yani ne kadar yemeği. Kentleşirsek kentlileşelim. Tabii. Kentlileşelim.
Evet.
Ki yani kentleşmeyi sağladık ama evet. 30-40 katlı binalarda kentlileşmeyi sağlayamadık. Dolayısıyla bizim ne kadar yani şehirlerde oturursak oturalım, o kültürü almış olalım, yine aile içerisinde bir hiyerarşi dediğimiz olaya sadık kalıyoruz biz.
Evet, evet.
Şimdi bu sadık kalma, Türkiye'deki bu hiyerarşiye sadık kalma Almanya'daki Türklerde de var. Yani onlar da iyi kötü, belki son zamanlarda biraz daha gevşemiştir. Aile bağlarının gevşemesi her yerde görüyoruz. Teknolojiyle birlikte gevşiyor. Fakat bizim geleneksel yapı içerisinde ortaya koyduğumuz kurallar, büyükten küçüğe kadar olan kuralların mutlaka orada bir yansımasını görüyoruz.
Olmaz mı? Tabii.
Oluyor.
Tabii.
Yani bunu bir Alman şey yapamaz. Bunu yani göğüsleyemez, yapamaz bunu. Ne kadar söylese çocuk diyecek ki ben böyle görmedim diyecek. Benim başımdan bir olay geçti. En basitinden para konusunda. Üniversitede 4 doktorant öğrenciyiz biz. Bir hocamız var ve dördümüze ders görüyoruz. Ve onlar genellikle bana soruyorlardı, Türkçe metinlerde yardım istiyorlardı. Çok samimiyiz. Ben de kantinden işte börek çörek alıyorum, kahve çay molasında onlarla içiyoruz. Hiç aklıma para veriyorum, harcıyorum gelmiyor. Bir gün bir arkadaşım, sonradan profesör oldu o da. Üniversitede ben dedim ki ona, Martin dedim, elimde pul alıyorum, ben evvelden zarfa yapıştırıyorum, Türkiye'ye gönderiyorum, yani çabuk postanede sıra beklemeyeyim diye. Martin dedim, bende 20 feniklik bir pul kalmadı, o zaman mark vardı, 20 feniklik pulum varsa bana ver dedim, şu mektubu hemen postaya yetiştireyim dedim, hemen çıkardı verdi. Ben unuttum. Tabii onu aldım, gönderdim. Bir derse girdik. Dersten sonra 2 gün geçti. Baktım Martin'in suratı değişti.
Martin'e onun parasını vermediniz bu arada.
Tabii vermedim.
Çok
unuttum.
Çok ayıp.
Evet. Şimdi
olmaz. Bir pulun lafı mı olur deriz değil mi hocam?
Yani, şimdi yani Yasemin Hanım bana 1 lira verir misin? Şu mark şeyi alacağım.
Evet,
otomata
evet.
Atacağım desem. Evet. Aklınıza gelir mi?
Verdiğinizi unuttunuz.
Verdim
biz.
Şey. Evet. Ondan sonra baktım Martin o günkü Türkçe dersine hazırlanmak istemiyor. Niye gelmiyorsun sen dedim metinlerden. Ben dedi gelmeyeceğim dedi, bundan sonra senin yardımına ihtiyacım yok dedi. Halbuki biliyorum çok zayıf. Ya ne oldu Martin, söylesene. Sen dedi 2 gün önce dedi benden 20 feniklik pul aldın dedi, parasını vermedin hala dedi.
Ne yaptınız hocam?
Tepemden aşağı kaynar sular döküldü tabii, ne yapacağım yani.
Evet.
Ben hiç hayatımda yaşamadım birisinin 20 kuruşuna mı tenezzül edeceğim. Ki ben o zamana kadar aldığım çöreklerin böreklerin parasını da hesap etmiyorum.
Tabii.
Rezil oldum tabii. Ben kendi açımdan rezil. Onun için gayet normal bir olay yani. 20 feniklik bunun karşılığını ödeyeceksin yani. Ne var?
Verdiniz mi hocam parayı?
Tabii hemen çıkardım.
O da derse geldi mi sonunda?
Tabii o geldi. Güzel. Ondan tamam, sonra tamam. Geldi.
Tamam. Değil mi
olan? Evet yani.
güzel hocam.
Şimdi, şimdi böylesine yetişmiş bir toplumun bireyleri onlar.
Tabii.
Değiştiremezsiniz kolay kolay.
Kuralcı.
Tabii.
Değil mi?
O kaidelerin içerisinde kalmaya mecbur hissediyor. Evet. O kalıpların içerisine kırıp çıkamıyor. Bizim toplumumuzun çocukları ise tam tersine o kuralları bozmak için fırsat arar, samimiyet yaratmak için, şey yapmak için ısmarlar, canım olur mu o gün kolayı sen verdin ben ödeyeceğim şey falan diye. Birbirimizi boğazına neredeyse sarılırız, ödeyeceğiz, biz ödeyeceğiz diye.
Evet.
Yani aradaki yapı farkı o değişmiyor. Yani yıllarca isterse 40 senedir orada, 50 senedir orada olanlar var, 55 senedir olanlar var. Hı. Ama artık birinci kuşak emekli oldu, hastalandı, öldü. İkinci kuşak aynı şekilde. Üçüncü ve dördüncü kuşak ve belki beşinci kuşak, Allah ömür verirse görürüz beşinci kuşağı da.
İnşallah.
Ama üçüncü ve dördüncü kuşak bile o köklere bağlılığının şeyleri olan, meyveleri olan veya görüntüleri olan bir takım uygulamalardan vazgeçmek istemiyorlar. Yani vazgeçemezler de, yani isteseler de vazgeçemezler.
Peki hocam, örneğin bir İngiliz ya da Amerikan toplumuna baktığımızda daha çok bireysel özgürlük konusunda çabaları olduğunu, onu korumaya çalıştıklarını görüyoruz. Almanya'da da herhalde geçmiş tarihleriyle birlikte daha çok böyle güven ortamı, güven ve şefkat onlar için önemli. Acaba biz Türkleri bu güvenlikler için bir tehdit olarak algılıyor olabilirler mi?
Şimdi şöyle tabii kriminalite dedi, polisiye olaylara geldik buradan. Öyle anlıyorum. Polisiye olaylarda Türklerin başlangıçta çok büyük hataları oldu. Ben diyorum işte yani yeminli tercüman olarak mahkemelerde ve poliste, emniyette çok dosya inceledim ve şey yaptım. Orada başlangıçta biz uyum sağlayamadığımız için buradaki bir takım kötü alışkanlıklarımızı, hakaret etme, dövme, bıçak çekme, bıçaklama vesaire gibi yani küçük suçlar, hırsızlık gibi, dolandırıcılık gibi şeyler yoktu başlangıçta.
Evet.
Onlar daha sonraki yıllarda iyi Almanca bilen Türklerin yaptığı suçlardı. Fakat o başlangıçtaki o küçük polisiye olaylar gazetelerde çok büyütüldü. Çünkü Alman yabancı düşmanlığı var. Gazetelerde, Alman gazetelerinde işte bir Türk bıçakladı veya bir Türk şöyle arabasını çarptı, kaçtı bilmem ne gibi haberler çok büyütüldü. Ve orada tabii Almanların gözünde bu yabancılar buraya kriminaliteye bulaşmış olarak geliyorlar ve bunlardan korunmak lazım. Çekinelim, korunalım kendimizi. Olaylar oluyor, birçok olay oluyor. Almanlar da aynı şeyi yapıyor. Fakat o Alman ona bir şey demiyor. Gazete o kadar büyütmüyor onu.
O bizden biri.
O kendilerinden biri. Normal onun için yaptığı o hırsızlık veya o arabanın camını kırıp radyoyu çalması. Ama bir Türk çocuğunun arabanın kelebek camını kırıp orada teybi çalması veya şey yapması derhal hemen puntolarla gazetelerin şeyinde sütunlarında yer alıyordu. Dolayısıyla Alman başlangıçta o dediğim birinci ve ikinci kuşak Türklerde bu çok yaygındı. Daha sonra okumuş yazmış Türkler artınca bu sefer dolandırıcılık olayları, çeşitli kağıt üzerindeki sahtekarlıklar falan başladı. O Almanlarla beraber ortak olarak yaptılar, daha sonra yaygınlaştı. Şimdi dolayısıyla Alman hep kendini korumak, kendi bireyini en sağlam şekilde güvence altına almak durumunda hissetti kendini. Bizim Türklerde öyle bir kaygı yok yani, ben kendimi korurum, evvelallah bana bir şey olmaz, ben işte arkadaşlarım var, anam var, babam var. O olmasa bile işte eşim, dostum var benim. Yani bizdeki çevrenin desteğini hissetmek Alman'da yok o.
Evet.
Alman'a kimse yardım etmez. Yani Alman'a herhangi bir şekilde sıkıntıya düşse Alman'a borç verecek 2 mark veya 2 euro borç verecek kimseyi orada kolay kolay bulamazsın. Niye vereyim sana borcumu? O para bana lazım diyor.
Peki hocam.
Ama biz veririz.
Evet, biz hani o insana yaklaştığımız zaman da belki başta sert bir tepki alabiliriz. Yani sana yardım edeyim, yok teşekkür ederimdir değil mi? Muhtemelen ilk tepki. Ama sonra yok şunu yapabilirim aslında dediğinde biraz bir esneklik görüp yardımlaştığımızda da bir dostluk çıkabilir ortaya.
Çıkıyor tabii, çıkmaz olur mu? Yani mesela apartman hayatında ben karşılaştım. Apartman hayatında Ben kiraladığım evde mesela ev sahibi bana, o zaman hanım yoktu yanımda, yalnız gitmiştim. Evet. Ben sana dedi evi kiralayamam dedi. Niye dedim? Sen dedi komşular dedi hepsi dedi evli barklı insanlar dedi. Sen onlarla geçinemem. Niye geçinemeyim ya dedim. Hı. Yani ben okumuş yazmış bir adamım, geçinirim dedim. Onların dedi kuralları var dedi diğer daireleri. Neymiş? Apartmanı tepeden tırnağa temizlemek. Temizleyecek. Kabucu yok.
Tabii.
Bütün sahanlıkları ve merdivenleri... Evet. Haftada iki defa temizlemeniz lazım.
Çöplerin çıkarılması.
Çöpler değil. Sadece yok, apartmanın sadece merdiveni ve kışın da olduğu için de karın kürenmesi lazım. Evet. Kaldırımın kürenmesi lazım. Ben dedim yaparım dedim. Yok ya sen nasıl yaparsın falan dedi. Yaparım ya elimden geliyor dedim benim. Ve onun üzerine adama teminat verince yaptım da hakikaten. Hı-hı. Bir baktım bir gün vazo benim kapımın önüne konmuş, çiçek vazosu. Ha, sıra sende. Hı-hı. Nevzat. Oturdum aldım kovaları tepeden tırnağa temizledim. O da üst katta oturuyordu. Görmüş. Aa dedi her göz aydın dedi. Siz dedi yaptınız dedi. Aynı dedi. Putzfrau gibi dedi. Yani temizlikçi kadın gibi. Gibi dedi. Temizlediniz dedi. Çok şimdi hoş. Ondan sonra ben bütün Alman daireyle oturanların hepsi Almandı. Hepsiyle çok samimi oldum.
Oldunuz tabii.
O, onlar o açtılar bir, o kapıyı.
Değil mi?
Tabii o yani o, kapı, o kapıyı açtı. Evet. Ama tabii bunu herkes yapmıyor orada tabii. Bu, muhakkak o aynı şekilde davranmıyor.
Tabii, tabii.
Ve hepsi ben ayrılırken orada neredeyse yani çok ağlayacaklardı. Yani böyle bir Türk gelmiş Türk olarak evet. Burada yani bizden biriymişin gibi evet. Davrandın evet. Demeye getirdiler. Evet. Yani... O pencereleri açmasını bilirsek, Türklerle Almanlar arasındaki hı-hı. Pencereleri açmasını bilirsek, sanıyorum o zaman belki biraz daha kalıcı olma niyetleri Türklerin artabilir.
Evet, biz her göz aydınla sohbetimize devam edeceğiz.
Programımızı radyodan dinleyemedik diye üzülmeyin. Radyo yayınımızdan hemen sonra yayının ses kaydına programımızın blog sayfasından erişebilirsiniz. Bu sayfadan yayınlanmış bütün programlarımızı rahatça dinleyebilirsiniz. Dilerseniz bu sayfadan bize görüşlerinizi iletebilir, programımıza konuk olmak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Adresimiz çok basit. bizburada.blogspot.com bizburada.blogspot.com Bize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 veya +90 312 463 34 21. Belge geçer numaramız +90 312 463 32 84. Belge geçer numaramız +90 312 463 32 84. E-posta adresimiz dh@trt.net.tr. Blog adresimiz bizburada.blogspot.com.
Burada kalıcıyız, devam ediyor. Bizim arada da sohbetimiz devam etti. Sizinle paylaşmak isteriz. Elimde bir araştırma var. Nurettin Turan'ın vermiş olduğu Profesör Doktor Hans Dieter Gelfert. Freie Universität, doğru mu okuyorum?
Doğru, Freie Berlin.
Berlin, evet doğru. Şimdi burada şöyle bir not var. Güven ve şefkate duyulan özlemin Almanların ulusal ruhuna ne kadar nüfuz ettiğini Nazi Almanyası işçi başkanı Robert Ley şu sözlerle açıklamaktadır. Ley retorik bir soru yöneltiliyor. Alman insanı Adolf Hitler'i neden sözcüklerle tarif edilemeyecek kadar çok seviyor? ve şu yanıtı veriyor. Çünkü o Adolf Hitler'le kendini güven ve şefkat ortamında hissediyor. İşte bu güven ve şefkat duygusu, güven ve şefkat işte bu. Bugün Almanlar kendini güven ve şefkat ortamında hissetmek için artık hiçbir diktatörün boyunduruğu altına girmez. Ancak Merkel ana olarak duyumsadıkları şey aynı temel duygunun eşdeğeridir diyor hocam.
Evet. Şimdi gerçekten doğru. Almanya'nın tarihine bir bakalım kısaca.
Evet.
Almanya'da hiçbir zaman büyük bir devlet olmamıştı. Ne zamana kadar? Bismarck'a kadar. Hep küçük küçük beylikler, küçük derebeylikler veya şeyler. Köylü devamlı ezilen ve o derebeyine tabi olarak çalışan, ürününü ona veren,
evet,
yani bir nevi sömürülen insanlardı. Bismarck geldikten sonra Alman Birliği oldu ve Alman Birliği olduktan sonra da onlar kendilerini daha üst düzeyde elemanlar olarak görmeye başladılar.
Evet.
Ne zamana kadar? Birinci Dünya Savaşı'nda mağlup oldular bizlerle birlikte.
Hı hı.
Fakat ondan sonra Nasyonal Sosyalist Partisi, siz çok büyük bir milletin bireylerisiniz. Siz büyük milletin çocuklarısınız.
Evet.
Sizden daha aslanı kaplanı yoktur. İşte atalarınızın arasında şu kadar müzisyen, şu kadar bestekar, şu kadar kimyacı, fizikçi, Nobel almış olan insanlar vardır. Sizler dağı taşı delersiniz, her şeyi yaparsınız diye, yani bu şekilde argo tabiriyle söyleyelim, gaz vere vere Hitler'e karşı büyük bir bağlılık hissi uyandı.
Evet.
Ve Hitler onların bu duygusunu, yani ait olma, bağlı olma duygusunu çok iyi kullandı. Ve kendisine bağlı birçok insan orada,
evet,
onun dikta olduğunun farkına varmadan,
biat etti
ona.
Doğru.
Ve dediler ki evet, bizim geleceğimiz Hitler'in elinde. Hitler ne söylerse doğrudur. İşte eserleri de ortada. Ne yapmış? Köln ile Frankfurt arasında otoban yapmış. İşsizliğin olduğu bir alanda koskocaman bir otoban,
evet,
yaptırıyor.
Evet.
Ve büyük bir otoban, o zamana kadar hiç görülmemiş bir olay. Ve Hitler bunu başardı diyorlar. Sanayiye ağırlık veriyor.
Hı hı.
Ve sanayicilerle çok yakın temas içerisine giriyor. Hitler Jugend dediğimiz genç kuşağı, Hitler gençliği dediğimiz,
evet,
gençliği palazlandırmak için onlara çeşitli vaatler, çeşitli kamplar, geziler, ne bileyim burslar vesaireler vererek şefkat duygusunu da körüklüyor. Dolayısıyla,
evet,
da böyle büyük bir kampanyayla Alman milleti, ben büyük bir milletim, benden daha büyüğü yoktur.
Güzel.
Hep çalışacağız, hep çalışacağız. 12 tane mi üretiyoruz saatte Volkswagen'i?
Hı hı hı.
15 yapacağız el birliğiyle.
Hı hı.
Veya bilmem madenden 3 ton kömür mü çıkarıyoruz?
Hı hı.
Efendim 5 ton çıkaracağız. Büyük bir, yani kendini paralarcasına sırf o toplumun en üst düzeyde temsil edilebilmesi için ne gerekiyorsa onu yaptılar. Yani kayıtsız şartsız biat etme,
evet,
kayıtsız şartsız,
evet,
uyma. Ne,
evet,
derse olur.
Evet.
Tabii bu İkinci Dünya Savaşı'nda olağanüstü harcamalar ve olağanüstü patlamalar savaşı da getirince,
evet,
ve savaşla mağlubiyeti getirince o zaman kafalarına dank etti. Ve dendi ki ha, demek ki bu kadar bağlı olmak, bu kadar şey olmak, abi olmak bir yerde şey değil.
Evet.
Biz bundan vazgeçelim.
Hı.
Yıllar sonra Hitler Jugend'de yetişmiş olan insanlar yönetime geldiler.
Evet.
Yani bugün 70-80 yaşında olanların hepsi Hitler Jugend'den yetişmedir. Ve o kafa, beyin yıkama usulleriyle yıkanmış olan beyinlerdir bunlar.
Evet.
Şimdi o günden sonra tabii anladılar ki bireysel olarak güven duyma, kendini güvence altına alma, hı, böyle popohlamayla olmuyor. Kanunlarla oluyor. Çeşitli kanunlar yaptılar ve bireysel güvenliği en iyi sosyal yardımlarla vesairelerle kendilerine yönelik, bireylere yönelik olarak temin ettikten sonra rahatladılar. Ve şimdi mesela o zaman Doğu Avrupa'da, Merkel Doğu Avrupalıydı. Komünist rejim altındaki Almanya'daydı. Ve o dönemdeki Almanya'da yetişen çocukların hepsi de o rejimin inançları doğrultusunda yetiştirdiler. Ki,
hı-hı,
Merkel de o zaman genç bir hanımefendiydi.
Hı-hı.
Bugün gerçekten doğru bir anne şefkatiyle yaklaşabiliyor. Ve Almanya'nın refahı için sosyalistlerle protokol yapıp efendim koalisyon kuracak kadar hoşgörüyle davranabiliyor. Yani düşünün, kendisi Hristiyan Demokrat, en sağda veya en sağ demeyelim, sağda olan bir partinin başkanı Merkel. Ama o kadar şefkatle yaklaşıyor ve o kadar Almanya'nın birliğinin bozulmaması, Almanya'nın yükselmesi, Almanya'nın efendim işte bu ortak pazar içerisine veya Avrupa Birliği içerisine lokomotif görevini en başarılı bir şekilde yapabilmesi için SPD ile koalisyon yaptı yani Yasemin Hanım. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Hı-hı. En sağ, soldaki adamla sağdaki adam Hı-hı. yan yana gelebiliyor. Niye? Hı-hı. Almanya'nın refahının ve Almanya Alman insanının mutluluğunun devam ettirilebilmesi için buna cevaz verdiler, olur dediler. Yani bu tamamen Almanya'daki bizim insanımız da bundan etkilendi tabii. Yani Hı-hı. bugün inanıyorum ki Türkiye'de böyle bir tablo ortaya çıksa bizim insanımız çok daha mantıklı bir şekilde buna oy verir. Evet. Yani bizdeki sağ bir partiyle soldaki bir partinin koalisyon yapması.
Durum Türkiye'nin... belki olacak hocam.
Abi yani bilemiyorum, güncel bakalım, konulara pek girmek istemiyorum ama. Evet. Yani Türkiye'nin büyümesi için, Türkiye'nin bu sıkıntılardan, olan sıkıntılardan kurtulabilmesi için sağ ve sol partinin, büyük iki partinin bir araya gelip Türkiye'nin refahı için bir takım hamleler yapması, öyle sanıyorum ki Almanya'daki Türklerin de oradaki görülen modelin Türkiye'de görülmesi dolayısıyla Türkiye'ye bakışları da çok değişecektir.
Doğru söylüyorsunuz hocam.
Dolayısıyla yani bir himaye, bir kontrol, bir efendim refah paylaşımı veya bu şefkat konusu. Hı hı. Şefkat bizde vardır. Mesela ben orada okullarda Türk çocuklarının başarısız olduğu zaman Alman öğretmenlerini şikayet ettiğini gördüm. Evet. Çalışmıyor, tembeldir falan. Bir gün dedim ki hoca hanıma, öğretmen orası otur. Hoca hanım dedim, siz dedim çocuğun başarısız olduğu zaman yanına gidip niye yanlış yaptın diye dedim. Şöyle sırtını tıpışlayıp bir okşadınız mı? Aa dedi, niye el süreceğim dedi çocuğa dedi. Orada çok, yani el sürmek çok samimi olduğunuz insanlar. Dedim siz bir deneyin hocam dedim. Yani o zayıf olan çocukların evet. şöyle biz dedim sırtını tıpışlayın.
Evet.
Başını okşayın dedim. Ciddi misiniz dedi. Dalga mı geçiyorsunuz benim dedim. Ya dedim ben niye ben dedim kaç yılın hocasıyım dedim.
Bir de kadın değil mi? Yani?
Kadın evet. Yani, bu, ona düşünün, rağmen. Ona yani, rağmen. Tabii. İnanır mısınız bir hafta sonra beni öğretmen derslerimiz çakışmıyordu. Bir hafta sonra geldi. Ah dedi her göz aydın dedi. Siz bir mucize yarattınız sınıfta. Ne oldu dedim. Ben dedi o zayıf çocukları dedi gerçekten dediğiniz gibi yok. İşte Ömer sen çalış aferin biraz daha az hata yaparsın dedi. Hı. İnanır mısınız dedi bir haftadır dedi herkesten daha fazla dedi yanlısız getiriyor dedi ödevlerini dedi.
Evet, tabii.
Gördünüz mü dedi? Şimdi bizdeki bu
şef... Hocam özür dilerim siz bir Türk okulunda mı ders veriyorsunuz?
Hayır Alman okulunda Almanlarla karışık sınıflardaki Türk öğrencileri.
Anladım.
Türk öğrenci Türkçe Türk dili dersi
evet.
Derslerini veriyordum ben.
Hocam ama bu gerçekten hani beden dili toplumdan topluma farklılık gösteren bir şeydir. İşte Türk toplumunda evet biz sevgimizi şefkatimizi işte baş okşayarak çocukların yapıyoruz ama örneğin Hindistan'a gittiğiniz zaman hani Almanya değil belki ama Hindistan'a gittiğiniz zaman bir çocuğun başının okşanması demek o çocuğa talihsizlik, uğursuzluk geldiğini düşünüyorlar. Ben Almanya'da bir çekimde bulunmuştum hocam. Televizyon çekimiydi. Uzun süre aynı yerde bekledim bir anons yapabilmek için. Yanımda da bir bayan kitap okuyor, bir park yeri ve bankta aynı şekilde köpeği de yanında oturuyor. Bir 10-15 dakika bekledim. Köpek de bakıyor çok tatlı. İşte başını okşadım. Aman bin bir pişman oldum. Çünkü öyle bir baktı ki kadın bana. O yüzden dedim ha bunların çocuğunun köpeğinin başı okşanmaz.
Evet. Evet. Evet. Yani onu mutlaka yani eğitim öğretim safhasında evet. Alman çocuğuna ve evet. Alman erişkinine, yetişkinine evet. öğretilmesi lazım.
Evet.
Yani Türklerin bu şekilde davranışa rıza göstermesi kabul edilebilir bir şeydir. Hı-hı. Ve yapılırsa başarılı olur. Sonuç evet. başarılı olur.
Evet. Hocam denir. Onların da bizden öğreneceği çok şey var aslında. Bakın tabii. Siz bir yani öğretim görevlisi olarak orada bulunmuşsunuz. Ve yani bakın böyle basit temel bir şey de. Yani bu bir çocuk hani bir birey de bir çocuk.
Evet.
Onlar tabii başka bir şekilde algılıyorlar. Bir çocuğu ellemenin artık tacize kadar varabileceğini düşünebiliyorlar. O yüzden hassas bir nokta o memlekette bu belki ama eğitim için evet bir yapılan bir hata hatayı şefkat göstererek güler yüzle o çocuğu daha olumlu etkileyebileceğimizi dahi düşünmüyorlar.
Hayır. Mesela bir başka örnek vereyim. Çiçek olayı. Çiçek orada hafta sonlarında herkes evine çiçek götürür. Evet. Eşi alır götürür. Hafta sonunu işte daha mutlu geçirmek için bir küçük bir şey.
Bir şey. Evet.
Ama bunu hafta arasında yapacak zamanları yok. Yapmazlar. Evet. Ben onu bak dikkat ettim ben tabii. Evet. Hafta sonlarını hep böyle şeye. Alman arkadaşların evine giderken hafta arasında bile alır bir ufak demet çiçek götürdüm. Çok onlar güzel. İçin olağanüstü bir Nevzat. Sen nereden aklına geldi de çiçek götürüyorsun? Hafta sonu da değil ya.
Evet.
Nasıl yaptın? Ya ne var bu? Yani mutlu oluyorsunuz çiçeği. Ben hafta sonlarında mutluluğunuz oluyor. Ben de hafta arasında geldim. Evet. Vaktim yok hafta sonunda. Getirdim. Yani olacak şey değil. Onların kalıpları ancak hafta sonunda çiçek götürmeye izin veriyor.
Evet.
Rahatlar.
Evet.
Ama benim gibi dışarıdan gelmiş birisi kaideyi bozup hafta arasında götürüyor. O büyük bir şok geçiriyor. Ya diyor nasıl olur da nasıl düşünür bunu diyor yani. Diyor. Hayret dedi falan. Evet. Ya ne var yani bu insani bir davranış yani. Benim içimden geldi. Aynı çok çocuğu hoş. Başını sıvazlamak
tabii,
gibi bir şey bu.
Tabii.
Yani onlar kalıplarını kıramıyorlar.
Siz onu boş verin hocam. Türkiye'de eşinize ne kadar çiçek götürüyorsun? Siz
ben götürürüm. Ben götürürüm. O alışkanlığı, yani şey yapmadım. Ben yani eksik olmasın hanım şey değildir. Onu çok zaman güzel. Zaman ben o şekilde biliyorum. O da mutlu oluyor çünkü.
Ne güzel, ne güzel hocam.
Onu
bravo size.
Onu zaman zaman yapıyorum.
Bravo
efendim.
Hocam. Şimdi hocam farklı bir yani konuştuğumuz konuyu biraz daha hani resmiyete döküyoruz ama iş piyasasında hani üstü kapalı da olsa göç kökenlilerin tercih edilmemesi söz konusu oluyor mu Alman toplumunda?
Şimdi iş piyasada pek fark etmiyor.
İş piyasası.
İş piyasası Almanya'nın iş piyasasında.
İş piyasası, tamam.
Neden? Çünkü bizim orada yerleşmiş olan Türklerin özellikle yani 30-40 seneden beri yerleşmiş olan Türklerin yaptıkları yatırımlar eğer doğru sonuç veriyorsa ona inanıyor Almanlar.
Tamam.
Mesela bizim orada en son gittiğimde işte Ekim ayında Berlin'de gördüğümde inanır mısınız Türk bakkalının içerisinde Alman müşteri daha çoktu Türk'ten. Kasabı aynı şekilde, manavı aynı şekilde. Niye? Çünkü orada artık o Türk kasap, manav, bakkal neyse ayakkabıcı, terzi
güvenmişler
vesaire.
Güvenmişler o insanı.
Güven vermişler orada. Yani verdikleri sözde duruyorlar aynı bir
güzel.
Alman gibi.
Güzel.
Saat pünklik dedikleri dakik. Gel diyor eteğini diyor şeyini bastıracağım diyor efendime söyleyeyim. Saat 3'te diyor seninki hazır. 3'te gittiğiniz zaman alırsın. Ama bizim buradaki esnafımıza gitse saat 3'te geleceğim alacağım deyin. 5'e kadar gidersiniz ya abla yarına kaldı senin eteğinin işi der.
Ya, evet.
Yani şey değil.
Evet.
Orada bizim Türkler buna alışınca bu dikkat titize
evet.
Almanın da
benim
dikkatini çekti.
Tamam.
Ve hem bakkalda kasapta manavda yani her türlü iş yerinde esnafta araba tamirinde ki çok Almanlar el işçiliğine çok önem veriyorlar. Orada baktılar ki Türkler hakikaten artık buranın bir bireyi olmuşlar. Dönen çarkın dişleri arasına bunlar da girmişler. Verilen sözlerini tutuyorlar ve aldıkları ücret de Alman ücret yani Alman'ın aldığı ücretten daha az. Çünkü
güzel.
Onlar için para
ekonomik
da önemli.
Aynı zamanda da. Çok
tabii
güzel.
Ekonomik. Onun
tamam.
için orada kalıyorlar.
Alışveriş yaparım.
Tabii Türkler. Ve dediğim gibi yani Türklere olan bağlılıkları daha fazlalaştı orada bu tür ilişkiler sayesinde.
Peki Nevzat Hocam bu iş piyasasında ticaret anlamında ya kamuda ayrımcılık olmadan iş bulabiliyorlar mı?
Kamudaki şöyle eğer eğitimi bakın orada dedim ki kanunlar çok bağlayıcı.
Tabii.
Kanun ve yönetmeliklere uygun bir şekilde
tamam.
eğer bir Türk genci orada bütün kuralları yerine getiriyorsa ve herhangi bir şekilde boşluk arayıp da aradan sıyrılmak istemiyorsa işin hilesine kaçmıyorsa ve doğru işler yapıyorsa Alman kanunları nezdinde bir Alman kadar yeterli.
Evet.
Ha diyeceksiniz ki bazı enteresan ilginç durumlar oluyor. Mesela benim başıma geldi.
Evet.
Beni bir 5 yıllığına proje için çağırmışlardı. Projenin müdür olarak Gelsenkirchen şehrinin proje müdürü olarak beni buradan davet ettiler.
Evet.
Üniversiteyi bıraktım gittim ben 81 yılında oraya.
Tamam.
Çalıştık uzun araştırmalar projeler yaparken kadro tahsisi söz konusu oldu. Bana dediler ki Hergöz Aydın şehir meclisi toplandı belediye. Dediler ki Hergöz Aydın takdir ediyoruz siz çok iyisiniz. Bütün işleri siz yürütüyorsunuz. Fakat dediler müdürlük için bir Alman'ı tayin edeceğiz biz. Peki seni dediler müdür muavini yapacağız. Hı hı. Arada dediler 300 marklık bir fark var. Hı hı. Onu da biz size ders olarak ödeyeceğiz dediler. Ben dedim parasına değilim. Neden dedim onu tercih ettiniz anla. Doktorası var mı dedim. Var. Ne üzerine yapılmış, Türklerle mi ilgili dedim. Hı hı. Yok dediler, bu sağır dilsiz çocukların üzerine yapılmış bir doktor. Peki Türklerle dedim nasıl irtibat kuracak dedim. İşte siz yardım, yani davul benim sırtımda dedim. Tokmak onda olacak. Elinde, evet. Kusura bakmayın dedim. Ben dedim olmaz dedim.
Evet.
Yani dedim o niye tercih ediyorsun? O Alman işte yazışmalarda bir Alman'ın adının görülmesi daha uygun olur. Hı hı. Kusura bakmayın dedim. Ben dedim Türkiye'ye dönüyorum dedim ve döndüm Türkiye'ye. Bıraktım projeyi.
Evet.
Şimdi yani bu tür şeyler de oluyor. Olmuyor değil.
Tabii.
Her türlü ben ondan çok daha yetkinim o konuda, o proje içerisinde.
Hı hı.
Ama bir Alman'ın bulunması onlar için çok daha uygun olur dendi.
Hı.
Ben de vazgeçtim. Onlar da bir şey diyemedi. Sen haklısın dediler.
Evet.
Ve beni çağıran arkadaş orada, projenin esas genel direktörü oydu. Kusura bakma Nevzat, yapacak bir şey yok dedi. Şehir meclisinin kararı dedi.
Evet.
Onu dedi ben dedi etkileyemem dedi.
Orada kalsanız devam edecek miydiniz belki orada yaşamaya hocam?
Ya sanmıyorum. Çünkü yok. Ailevi durum, yani benim kızım o zaman TED'de okuyordu.
Evet.
Amerikan okullarına vermem icap edecekti orada. O da astarı yüzünden pahalıya mal oluyordu.
Anladım.
Onun için de dedik ailevi durumumuzda pek istemiyoruz. Ben onun için döndüm geldim efendim.
Evet. Peki hocam eğitimde fırsat eşitliği var mı?
Var.
Güzel.
Yani eğitimde fırsat şöyle, mesela benim bir tanıdığım bir ikiz çocuklar vardı. Alman lisesinde okuyordu.
Hı.
Ve Alman lisesindeki sınıfının birincisiydi bir tanesi Fuat.
Maşallah.
Ondan sonra ve Alman öğretmeni, annesi Almanca bilmiyor, babaları ölmüştü.
Evet.
Annesi beni götürüyordu veli toplantısına, Almanca konuşup anlaştığımız için. Alman öğretmen sınıfımın medarı iftarı diyordu yani bizim tabirimizde. Almanlardan çok daha iyi Almanca kompozisyon yazıp kendini ifade eden bir çocuk Fuat
çok
diyordu.
Güzel, çok güzel.
Ve dolayısıyla da yani onu sınıf birincisi yapmışlardı. Birle mezun oldu çocuk. Yani eğer iyi, dediğim gibi yani kurallara uyarsanız Yasemin Hanım,
evet,
o kalıbın içerisine kendinizi sokarsanız rahat edersiniz. Yani yükselebilirsiniz.
Evet.
Yükselebilirsiniz. Ve nitekim bizim o üçüncü kuşak veya dördüncü, üçüncü kuşak içerisinden birçok doktorumuz, mühendisimiz, avukatımız vesairemiz orada okudu, yetişti ve bugün o meslek sahipleri.
Ve çalışıyorlar değil mi?
Çalışıyorlar, çalışıyorlar ve kendilerini kabul ettirmiş vaziyetteler. Birçok da Alman müşterileri var yani.
Hı hı,
niye şey yapsın?
Tabii.
Ama hoşgörüyü görüyor, yakınlığı görüyor. Alman'dan göremeyeceği bir takım özellikleri Türk avukattan görüyor veya bilmem işte diğer meslek doktordan görüyor vesaire.
Hı hı.
Dolayısıyla Türkiye bakışı da orada farklı olarak tabii görebiliyoruz.
Evet, Nevzat Hocam bir anonsumuz var. Tipik Alman göçmenlerin Alman toplumu hakkında bilmesi gerekenler Sempozyum 2015. Politeknik Gazetesi ve Çok Yönlü Eğitim Derneği 13 Haziran'da Tipik Alman göçmenlerin Alman toplumu hakkında bilmesi gerekenler başlıkları altında yeni bir sempozyum düzenliyormuş. Etkinlik Duisburg Essen Üniversitesi Essen yerleşkesinde gerçekleşecek. Sempozyum kamuya açık. Tipik Alman göçmenlerin Alman toplumu hakkında bilmesi gerekenler, gerek göçmenlerin gerekse Almanların ve ilgi duyan tüm kesimlerin katılımıyla günümüz Alman toplumu ve onun farklı görünümleriyle mevcut kültürel yapılarını, tarihsel oluşumları bağlamında ele alacaklarmış. Bunu da böylelikle dinleyicilerimizle paylaşmış olalım. Evet, eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Saatlerimiz 14.53'ü gösteriyor.
Evet,
az kaldı.
Son bir örnek vereyim.
1-2 dakika bitiyor.
Evet. Mesela spor kulübü, futbol kulüplerine bakın.
Evet.
Futbol kulüplerinde alt kademeden yani ilkokul çağında okula, futbol kulübüne kaydolmuş, oynamaya başlamış ve yükselmiş olan birçok çocuğumuz Alman milli takımlarında. Geçenlerde evet, Alman U15 yani 15 yaş altı milli takımında,
hı-hı,
6 tane Türk futbolcu vardı.
Ne güzel.
11 kişinin 5 tanesi oynuyordu, hı-hı, diğeri yedekteydi. Nasıl? Bu kendini oraya uydurmuş, kendini kanıtlamış, hı-hı, kurallara uymuş.
Hı-hı.
En iyi şekilde orada topu oynayan, hı-hı, antrenörler de mecburen milli takım antrenörü. Düşün, hı-hı, Alman milli takımına 5 tane Türk oyuncu, hı-hı, katılıyor ve orada rahatlıkla kendi ülke yani Alman milli takımını temsil ediyorlar.
Yeteneğin, başarının önünde evet, hiç kimse yani. Duramaz değil mi? Kurallar da duramaz. Bir şekilde benimseniyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Halk bilinci Profesör Doktor Nevzat Gözaydın'dı konuğumuz. Çok hoş bir sohbetti hocam. Çok teşekkür ederiz. Biz burada kalacağız. Önümüzdeki hafta yine sizinle birlikte olacak 75. bölümünde. Nurettin Turan hazırladı programımızı. Şule Çankaya ile birlikte. Ben Yasemin Pamukçu Başar'a mikrofonda. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalınız.